Ayrım 30, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 329. Appleton malikanesinin kapısından girip tepenin üzerindeki eve doğru arabasını sürdüğünde saat 11:29'du. Garajın önünden geçerken içerideki arabaların, üniformalı şoförlerin çokluğu karşısında şaşırmaktan kendini alamadı. Bunlar birbirini tanıyan şoförlerdi çünkü konuşup gülüşüyorlardı. Demek ki daha önce de buraya gelmişlerdi. Malikaneye iyice yaklaştığında farlarının önüne iki kişi çıktı. Bir tanesi arabayı kenara çekmesini işaret etti. Schofield istenileni yaptı, arabadan indi. İner inmez de tepeden tırnağa arandı. İki yanında iki kişiyle evin yan tarafındaki kapıdan içeri girdi. Daha ilk bakışta Schofield, Nicholas Guiderone'nin neden Appleton malikanesine sahip olması gerektiğini anladı. Merdivenler, halılar, avizeler, büyük salonun güzelliği akıl almaz derecedeydi. Sağ tarafındaki adam, "Lütfen buradan," dedi. "Konuklarla 3 dakika kalacaksınız." Antonia koşarak kollarına atıldı. Gözyaşları Schofield'ın yanaklarını ıslatıyordu. "Sevgilim, bizi kurtarmaya geldin." "Şşş!" Schofield ona sarıldı. "Ah tanrım, Tony kollarındaydı." "Vaktimiz yok Tony," diye fısıldadı. "Biraz sonra buradan gideceğiz. Her şey yolunda."
"Tony seninle konuşmak istiyor," diye atıldı. "Acele et."
"Ne?" Schofield gözlerini açıp ileriye baktı. Odanın karşı tarafında Talen Yekov bir koltukta oturuyordu. Rus'un yüzü tebeşir gibi bembeyazdı. Başının sol tarafı sargılar içindeydi. Kulağı ve yanağının bir bölümü yoktu. Boynuydu, kürek kemiği de sargılıydı. Kıpırdayamıyordu. Schofield Tony'nin elini tutarak yaklaştı. Talenyikov ölüyordu.
"Buradan gideceğiz Vasili," dedi.
"Seni bir hastaneye yatıracağız. Her şey yoluna girecek." Rus başını ağır ağır acıyla salladı.
"Konuşamaz sevgilim," dedi Tony. Vasili'nin sağ yanağına dokundu. Sesi gitti.
"Tanrım, ne yaptılar?" "Boş ver. 45 dakikaya kadar buradan gidiyoruz."
Talenyikov yine başını salladı. Rus ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Antonia, muhafızlar ona merdivenlerden inmesi için yardım ederlerken Vasili bir baygınlık geçirdi diye anlattı. "Korkunçtu. Muhafızlar da onunla birlikte merdivenlerden yuvarlandılar. Vasili'yi dövdüler."
"Yuvarlandılar mı?"
Schofield merakla Talenyikov'a baktı. Rus başını salladı. Elini gömleğinin altındaki kemere soktu. Bir tabanca çıkarıp bacaklarının arasından Schofield'a uzattı.
"Gerçekten de düşmüş," diye gülümsedi Schofield. Eğilip silahı aldı.
"Bu komünist heriflere güvenmeye başladım."
Sonra Rus'un kulağına "Her şey yolunda," diye fısıldadı. "Dışarıda adamlarımız var. Tepenin dört bir yanına patlayıcılar yerleştirdi. Buradan gideceğiz."
Rus yine başını olumsuz anlamda salladı. Durdu. Eliyle Schofield'a dudaklarına dikkat etmesini işaret etti.
"Pazhar. Sigda Pazhar."
Schofield tercüme etti.
"Ateş. Daima ateş."
Talenyikov başını salladı, sonra yeniden dudaklarını oynattı.
"Zazhiganiye, pazhar."
"Patlamalar, patlamalardan sonra ateş, bunu mu söylemek istiyorsun?" Talenyikov yine başını salladı, gözleri yakarı doluydu. "Schofield, anlamıyorsun," dedi. "Dışarıda adamlarımız var, bizi koruyacaklar." Talenyikov bu kez başını şiddetle salladı, elini kaldırıp iki parmağını dudaklarına götürdü.
"Sigara mı?"
Vasili başıyla evetledi. Schofield cebinden sigara paketiyle kibriti çıkardı. Vasili kibriti kaptı. Kapı açıldı. Nöbetçi "Tamam," dedi sert bir sesle. "Bay Guiderone sizi bekliyor. Onlar sizi burada bekleyecekler." Schofield silahı yağmurluğunun altındaki kemere sokarak doğruldu. Antonia'nın elini tutup onunla birlikte kapıya gitti.
"Birazdan dönerim. Bizi kimse durduramaz."
Nicholas Guiderone kütüphanesindeki çalışma masasının gerisinde oturuyordu. İri bir başı vardı. Kırlaşmış saçları yaşlı bir adamın yüzünü çevrediyordu. Solgun cildi gergindi. Siyah gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Onda çok eski devirlerden kalmış gibi bir hava vardı. Schofield bu adamı küçük çoban olarak düşünemiyordu. Nicholas Guiderone önündeki kağıtlara bakarak ''Zamanımız çok az Bay Scofield değil mi?'' dedi. ''Size pek çok anlatacaklarım var.''
''Belki bir başka zaman anlatırsınız. Bu gece yapılacak işimiz var.''
''Anlıyorum.'' Yaşlı adam başını kaldırıp Scofield'a baktı. ''Korkunç şeyler yaptığımızı sanıyorsunuz değil mi?''
''Ne yaptığınızı biliyorum.''
''Biliyorsunuz, Rus'la tam 4 gün geçirdik. Kendi isteğiyle konuşmadı elbet. Ama kimyasal yardımcılarla bülbül gibi şakadı. Dünyanın 4 bir yanındaki şirketlerin birbirlerine olan ilişkilerini ortaya çıkardınız.'' Bu şirketler yoluyla anarşist örgütlere para yolladığımızı biliyorsunuz. Ama bizimle ilişkisi olmayan, bizden paraca yararlanmayan örgütler de bulunuyor. Bunu önleyemeyiz. Bütün bunları anladınız ama nedenini asla. Oysa her şey gayet açık.
Açık mı?
Rus söyledi ama söyledikleri size aitti. İlaç etkisi altında bulunan ve çok dil bilen bir kişi haber kaynağının dilini kullanır. ''Felce uğratmak Bay Scofield. Amacımız hükümetleri felce uğratmak. Terör yoluyla dünyayı kapsayacak karışıklıklar yaratarak amacımıza ulaşacağız. Evet, kargaşalık tamamlandığında ve hükümetler, sivil ve askeri güçler bu durumla başa çıkamayacaklarını anlayıp çaresiz kaldıklarında aklı başında kişiler harekete geçecekler.'' Şiddet sona erecek, dünya barış içinde yaşayacak. Tarih boyunca olduğu gibi hükümetlerin çalışmalarına izin verilmemeli. İzin verildiği takdirde bu dünya bundan sonraki 100 yılı göremeyecek. Hükümetler değişmedi.
Neyle, kiminle?
İsterseniz filozof krallarla diyelim. Bu dünyanın yaratılış nedenini anlayan, kaynaklarını, teknolojisini, üreticiliğini bilen, insanların derilerinin ne renk olduğuna ya da hangi soydan geldiğine aldırış etmeyen kişiler yönetecek dünyayı. Onları insanların yalnızca üreticiliği, çalışkanlığı ilgilendirecek.
Scofield, tanrım dedi, siz şirketlerden söz ediyorsunuz.
Bu sizi kırıyor mu?
Yo, hayır, şirket sahibi olsam memnun da olurdum.
Çok iyi, şimdi asıl konuya gelelim. Aramızda bütün bunları en iyi biçimde sizin anlayacağınızı ileri sürenler var. Beni iyi dinleyin Bay Scofield. Yeni dünya toplumu şiddete başvurmayan ama birbiriyle yarışan, daha iyi, daha üstün olmaya çalışan kişilerden oluşacak. Hükümetler bunu yapamıyor, garanti edemiyorlar. Her yerde çarpışmalar oluyor. Ama bir Chrysler şirketi Volkswagen'e savaş açmıyor. Yeni toplum kendini kaynakların, teknolojinin geliştirilmesine adayacak. Başka yolu yok bunun. Amacımıza yaklaşmak üzereyiz. İtalya'da parlamentonun hemen hemen %20'sini kontrolümüz altına aldık. Bonda, Bundestag'ın %12'si, Japonya'da diyetin hemen hemen %32'si kontrolümüzde. Kızıl Tugaylar, Bahadır Meinhof ya da Japonya'nın Kızıl Ordusu olmadan bütün bunları başarabilir miydik sanıyorsunuz? Her anarşi olayıyla amacımıza bir parça daha yaklaşıyoruz. Şiddetin toptan kaldırılmasına.
70 yıl önce Guillaume de Matarese bunu düşünmüyordu.
Onun amacına sandığınızdan çok daha yakınlaştık. Padrone hükümetlerdeki kokuşmuş kişilerin temizlenmesini istiyordu. Bize taktik verdi o. Ana parayı sağladı. Kargaşalık çıkarmanın yolunu gösterdi. Kargaşalığın yerine konacak bir şey gerekliydi. Biz de bunu bulduk. Biz bu dünyayı kendi kendinden kurtaracağız. Bundan daha büyük bir amaç olamaz.
Çok inandırıcısınız. Sanırım ileriki konuşmalarımız için bir temel hazırladık.
İyi iyi, böyle düşündüğünüze sevindim. Ama asıl ilginç olan şey bir yalancının gösterdiği tepkiler.
Çobanın sesi buz gibiydi. Yalancı mı?
Siz bütün bunların bir parçası olabilirdiniz.
Şimdi yaşlı adam aykırıyordu.
Rock Creek Park'taki o geceden sonra konseyi ben topladım. Beowulf Agati'nin değerinin paha biçilmez olduğunu ileri sürdüm. Rus yararsızdı. Sizdeki bilgiler Washington'ın altını üstüne getirirdi. Sizi ben kendim en yüksek mevkiye getirecektim. Emir erlerim haftalarca size ulaşmaya çalıştılar. Sizi bize getirecekler, bizden biri olacaktınız. Ama artık bunlar geçti. Olamaz. Size güvenilemez asla. Schofield doğruldu. Çoban bir manyaktı. Solgun, bir deri bir kemik, yüzünde çukura kaçmış gözlerinden manyaklığı açıkça okunuyordu. Bir bombaydı o. Kontrol altında tutulması gereken bir bomba.
Sizin yerinizde olsam buraya geliş nedenimi aklımdan çıkarmazdım.
Nedeniniz mi? Elbette. İsteğiniz yerine getirilecek. Kadını istiyorsunuz. Talenyikov'u da. Onlar sizin. Bu evden çıkarılacak, uzaklara götürüleceksiniz.
Aptalca hatalar yapma Guiderone. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olabilecek bir oğlun var. Tabii bu oğul Joshua Appleton olarak tanındığı sürece. Ama onun Joshua Appleton olmadığını biliyorsun. Ben de bunu kanıtlayacak röntgenler var.
Guiderone, röntgenler diye kökledi. Eşek seni.
Masasındaki konsolun üzerinde bir düğmeye basıp konuştu. Onu buraya getirin. Değerli konuğumuzu.
Çoban arkasına dayandı. Schofield'ın arkasındaki kapı açıldı. Schofield döndü. Vücudu, aklı boşlukta, ıstırap içinde sallanır gibi oldu. Bakışları cam gibi, yüzü bereli, Robert Winthrop 20 yıllık şoförü tarafından tekerlekli sandalyesinde içeri getirildi. Stanley gülümsüyordu. Yüzünde küstah bir anlam vardı. Schofield yerinden fırladı. Ama şoför tekerlekli sandalyenin arkasındaki elini çıkardı, silahlıydı.
Guiderone, yıllar önce dedi, bir deniz komando çavuşu hayatının büyük bir bölümünü hapiste geçirmeye mahkum edilmişti. Onun yeteneklerinden yararlanmak gerekiyordu. Washington'da herkesin öğütlerini, fikrini sordu. İyi kalpli, kibar, yaşlı bir devlet adamının sürekli göz altında tutulması söz konusuydu. Ondan çok şey öğrendik.
Schofield bakışlarını perişan Winthrop'tan Stanley'e çevirdi.
Tebrikler orospu çocuğu. Ne yaptın, dövdün mü onu?
Gelmek istemedi. Stanley'in yüzündeki gülümseme silinmişti. Schofield öne doğru atıldı. Şoför yine silahını doğrulttu. Schofield'ın başını hedef almıştı.
Onunla konuşacağım, dedi Schofield.
Winthrop'un önüne diz çöktü. Stanley çobana baktı. Schofield onun başını sallayarak izin verdiğini görebiliyordu.
Bay Winthrop, Brandon...
Winthrop'un sesi zayıf, yorgun, gözleri üzüntü doluydu.
Ne yazık ki sana yardımcı olamadım. Başkana hasta olduğumu söylediler. Dışarıda askerler yok. Kibrit çakmanı bekleyen biri de, çok üzgünüm.
Ya zarf?
Bergeron zarfı aldığımı sanıyor. Stanley'i tanır. İlk uçakla Boston'a döndü Bergeron.
Yaşlı adam yıllardan beri güvendiği, kendisine dost edindiği eski deniz çavuşuna baktı. Sonra da Schofield'a, ne yaptıklarını biliyor musun?
Tanrım, henüz bir şey yapamadılar.
Önümüzdeki Ocak'ta Beyaz Saray'ı ellerine geçirecekler. Hükümet onların hükümeti olacak.
Böyle bir şey olmayacak.
Guiderone olacak diye bağırdı. Ve de dünya daha iyi bir yer haline gelecek. Her yerde şiddet devri bitecek. Bin yıllık bir üretici dönem başlayacak.
Bin yıllık mı, diye Schofield ayağa kalktı. Bunu bir zamanlar başka bir manyak da söylemişti. Dünya senin bin, yalnızca senin bin yıllık rayhın olacak.
Paralellerin anlamı yoktur.
Çoban masasının gerisinde ayağa kalktı.
Bizim dünyamızda uluslar liderlerini, insanlar kimliklerini koruyabilirler. Ama hükümetler şirketlerce kontrol edilecekler her yerde. Piyasa değerleri dünyanın insanlarını birbirine bağlayacak.
Schofield, kimlikler dedi. Sizin dünyanızda insanların kimlikleri olamaz. Bilgisayarlarda bir takım sayılar, simgeler haline geleceğiz. Daireler, kareler, birer robot olacağız.
Ama yaşayacaksınız.
Nasıl? Bana nasıl yaşayacağımı anlat. Bana şöyle denecek. Artık sen bir insan değilsin. Bir X, Y ya da Z'sin. Bütün yaptıkların banda geçirilip saklanacak, üretici olacaksın. Olmazsan ekmeğin elinden alınacak. Ya da pırıl pırıl yeni araban.
Schofield soluk soluğa sustu, sonra yanılıyorsun Guiderone dedi. Hem de çok hatalısın. Bana kim olduğumu bileceğim bir dünya versen.
Guiderone, onu öteki dünyada bulacaksın diye haykırdı. Zaten birazdan orada olursun.
Schofield belindeki tabancanın ağırlığını hissediyordu. Ölmek üzere olan Talenyikov'un verdiği silah topu. Eski düşmanı ne yapıp edip bir silahı edinmişti. Ama ölmeden önce söyleyecekleri vardı. Daha önce yalancı olduğumu söyledin dedi. Ama yalanlarımın nereye dek uzandığından haberin yok. Röntgenlerin elinizde olduğunu sanıyorsunuz değil mi?
Evet.
Başkaları da aynı kanıda.
Sahi mi?
Evet. Hiç Alfa 12 teksir makinesi diye bir şey duydun mu? Alfa 12 bir röntgen negatifinden pozitif resim çıkarabilen tek makinedir. Öylesine kusursuz bir baskı yapar ki mahkemede kanıt olarak kabul edilir. Andover'dan aldığım röntgenlerin kopyasını çıkarıp Washington'da 5 değişik kişiye yolladım. Artık işiniz bitti.
Konuşma yeterince uzun sürdü.
Guiderone masasından kalkıp geniş uzun perdelere doğru gitti.
Bir toplantının ortasında bulunuyoruz.
Beni dinlemeniz gerek.
Bence şu perdelere yaklaşıp kordonu çeksen daha iyi olacak. Konferans odasını göreceksin. Ama içeridekiler seni görmezler. Sanırım Matarese konseyini çok görmek istiyordun. Gör işte. Bu gece hepsi toplantıda değil ama yeteri kadar var.
Schofield istenileni yerine getirdi. Perdeler ikiye ayrıldı. Geniş bir salondaki oval bir masanın çevresinde 20 kadar kişi oturuyordu. Her birinin önünde kristal şişeler içinde brandy ile defterler, kalemler duruyordu. Tavandan sarkan kristal avizeler odayı pırıl pırıl aydınlatmıştı. Bu Villa Matarese'nin Porto Vecchio dağlarındaki kör kadının ayrıntılarına dek anlattığı büyük ziyafet salonu olabilirdi. Schofield neredeyse bir balkon ve 17 yaşında ürkek bir kızı arama güdüsüne kapılıyordu. Oysa bakışları masanın gerisindeki duvara gitmişti. Duvarda bir dünya haritası vardı. Biri elinde bir sopayla diğerlerine bir şeyler anlatıyordu. Hepsinin bakışları bu adamdaydı. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı.
''Sanırım üniformalı generali tanıdınız.'' dedi.
Çobanın sesi Porto Vecchio dağlarındaki kör kadının sözlerini yine kanıtlıyordu. Bu ses rüzgardan daha zalimdi.
Şimdi Anthony Blackburn'un ölümünü anlamışsınızdır. Belki size diğerlerini tanıtsam iyi olacak.
Masanın tam ortasında platformun hemen aşağısındaki yerde Dışişleri Bakanı oturuyor. Yanındaki Sovyet elçisi, elçinin karşısında Merkezi Haber Alma Örgütü Başkanı var. Sanırım CIA Başkanı planlama ve geliştirme şefi olan Sovyet komiseriyle bir şeyler konuşuyor.
İlgileneceğimiz birisi burada yok. O bize ait değil de. Lisbon yoluyla yaptığı bir telefon konuşmasından sonra CIA'yı aradı. Başkanın dışişleri başdanışmanı bir kaza geçirdi. Mektup ele geçti. Son röntgenler de hiç kuşkusuz elimizde artık. Devam edeyim mi?
Guiderone kordunu çekip perdeleri kapamak istedi. Schofield engelledi. Masadaki adamlara bakmıyordu. Mesaj açıktı, belliydi. Bakışları şöminenin sağındaki küçük bir kapının iç yanında duran muhafızdaydı. Adam hazır ol durumunda durmuş, dosdoğru ileriye bakıyordu. Elinde 30 kalibrelik bir makineli tüfek vardı. Talenyikov bu en yüksek düzeydeki hainleri biliyordu. İğne yaparlarken konuşmaları dinlemişti. Eski düşmanı ona son bir yaşama şansı vermişti. Son şans. Sözcükleri neydi?
Pashar, sigda pashar. Zazhigan ya pashar.
Patlamalar başladığında onu yangın izleyecek. Talenyikov'un ne demek istediğinden emin değildi ama bunu izlemesi gerektiğini biliyordu. Onlar en iyisiydiler. İnsan hayatta yalnızca kendisine eşit olan bir profesyonele güvenirdi. Artık hata yapılmaması gerekiyordu. Stanley Winthrop'un tekerlekli sandalyesinin yanında duruyordu. Silahını Schofield'a çevirmişti. Schofield dönüp kıvrılabilse, belindeki silahı çekebilseydi. Winthrop'a baktı. Yaşlı adamın bakışları dikkatini çekti. Ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Tıpkı Talenyikov'un yaptığı gibi. Yaşlı adam gözlerini durmadan sağa çeviriyordu. Tamam, Stanley şimdi tekerlekli sandalyenin arkasında değil, yanında duruyor. Winthrop da küçük belirsiz hareketlerle ona yaklaşmaya bakıyordu. Hedefi Stanley'in silahıydı. Gözleriyle bunu anlatmaya çalışıyordu. Aynı zamanda konuşmaya devam etmesini belli etmeden saatine baktı. Patlamaların başlamasına 6 dakika kalmıştı.
180 saniye. Konuşmaya devam et.
30. ayrımın sonu. Sayfa 337.